Ayrım 7. Aşkı cehenneme attılar Habibe. Haşim Akten. Sayfa 91. Ve 12 Eylül. Cehennem kapılarının açılışı. Ülkede ihtilal olmuş ve her tarafta sıkı yönetim ilan edilmişti. İlk günler ülkücülerin adı bile geçmiyor ama tüm sol örgütler hakkında yakalama ilanları çıkıyordu. TRT yakalanan sol örgüt üyelerini tek tek ilan ediyordu. Ülkücüler ise sadece tedirgindi. Çünkü başbuğdan kimse haber alamıyordu. Cemal amca Sivas'ta hastaydı. Yanına giden oğluna artık ben 10 gün sonra gidiyorum, hazırlıkları yapın diyordu. Ama üzgündü. Cemal amca ölümden korkacak birisi değildi. Hayatında bir tek üzüldüğü şey askerden subayların onda gördükleri olağanüstü manevi haller sebebiyle kendisinden çekinip tezkeresini erken vermeleriydi. Öyleyse neden üzülüyordu Cemal amca? Oğluna dedi ki, bu ihtilal bizim çocuklar için yapıldı. Her birini evladı gibi sevdiği ülkücü gençlere üzülüyordu. Sanki başlarına gelecek tüm acıları fark ediyor ve işkenceleri görüyordu. Oysa henüz ülkücülerle ilgili hiçbir arama, tutuklama yoktu. Tüm ülkücüler önce ihtilalin içinde başbuğ da var diye ümitlenmişlerdi. Hatta başbuğumuz bu meseleye el koyacak, ordudaki arkadaşlarıyla mutlaka bir şeyler yapacak diyorlardı kendi aralarında. Başbuğ Kerim'in içinde bulundu, ÖİT'nin tuttuğu Çankaya'daki bir evde kalıyordu. Ona günlük haberler ulaştırılıyordu. Başbuğ ihtilalin gidişatını takip ediyordu. Yurt dışına çıkış için araba ayarlanmış ve havaalanına giden yoldaki tüm tedbirler alınmıştı. Gerçekten de birkaç aya kalmadan ülkücüler her tarafta tutuklanmaya başlamıştı. Ve Cemal amca Hakk'a yürümüştü. Mekanı cennet olsun. Çok sevdiği Muhsin'i ise yanında olamamıştı. Ülkücüler başbuğa TRT'den teslim ol çağrılarını işitince tüm ümitlerini kaybetmişlerdi. Hepsi başbuğu merak ediyordu ve başbuğ aldığı istihbaratla son anda vazgeçmiş ve teslim olmuştu. Ve olan olmuştu artık. Acaba Ahmet Kayhan Efendi'nin teklifini kabul etseydi, ihtilalin gerçekleşmesi için 2 yıl bekledik diyenler ihtilal yapmaya bahane bulabilecekler miydi? Ama kader ağlarını örüyordu. Muhsin Başkan Ankara'da saklanıyordu ve saklandığı evden tüm arkadaşlarının yakalanmaması için örgütlenmeyi sürdürüyordu. Arkadaşlar ona başka bir isimle hazırlanmış pasaport getirdiler. Başkan hemen yurt dışına çıkmalısın. İşler iyice karışacak. Her yakalanana seni soruyorlar. Hayır, bunu kabul edemem. Gönüldaşlarımı bırakarak gidemem. Onlara ne olacaksa bana da olsun. Anca beraber, kanca beraber. 12 Eylül'ün acısı yetmiyormuş gibi böyle dar gününde çok ihtiyacı olan Cemal amcanın vefatıyla iyice sarsılmıştı. Her türlü tehlikeye rağmen Sivas'a gitti. Kimseyle buluşmadan doğruca kabristana gitti. Cemal amcanın kabrinin nerede olduğunu bilmiyordu ve kabir daha yeniydi. İsim bile yazılmamıştı. Ama Muhsin Başkan hiç tereddüt etmeden ve hiç şaşırmadan, sağına soluna bakınmadan doğruca Cemal amcanın kabrinin başına gitti. Doyasıya oturup dua etti. Belki de onunla hasbihal etti ve gerisin geriye Ankara'ya döndü. Kerim'in yakalanışı. Polisler askeri lojmanların bahçesine sessizce girmişlerdi. Askeri lojmanın çevresini kuşatmışlardı. Apartmana girdiler ve giriş kattaki kapıyı çaldılar. Elleri tetikteydi. Kendisine her zaman annelik yapmış, can ablasının evinde eniştesinin askeri bir lojmanda oturuyor olmasından dolayı güvenle televizyon seyretmekte olan Kerim çayını içmekteydi. Ablası kapıyı açtığında karşısında polisleri görünce büyük bir acıyla kıvrandı. Anlamıştı, kardeş için geldiklerini. Kapıya dolaşan polisler sert bir sesle sordular. Kerim Erdemir burada mı? Kerim açılan kapının tam karşısındaydı. Yavaşça ayağa kalktı, buradayım dercesine. Polisler eşliğinde dışarıya çıktığında neye uğradığını şaşırmış, neden bile diyememişti. Polis aracına bindirilerek ulustaki karakola götürülmüş ve nezarethaneye atılarak kilitlenmişti. Ablası ise ana yüreği gibi acı çekmiş ve o gece ilk kez mide kanaması geçirmişti. Kerim'in de iki ana hakkı vardı. Biri kendi anasının hakkı, biri de ablasının hakkı. Hani Fatıma validemiz vefat ederken henüz daha küçük olan kızı Zeynep'e kardeşlerin Hasan ve Hüseyin'e annelik yap demişti ya. O gece geçmek bilmemişti artık. Daha doğrusu geçmek bilmeyecek gecelerin ilkiydi o gece. Bir meçhule gidiyordu. Neden olduğunu anlıyor ama suç olarak neyi isnat edeceklerini bilmiyordu. Bildiği tek şey ülkede ihtilal oluşuydu. Kitle hareketlerinin içinde bulunmuş, yöneticilik yapmış ama dernek yöneticiliği yapmaktan başka suç olabilecek bir eylemi olmamıştı. Vatanını, bayrağını sevmekten başka ne suçu vardı ki? Bütün hayatını düşünmeye başladı. Hayatında en çok yaptığı şey sevmekti. Çocukluğuna kadar gitti, ne yaptın diye. Habibe geldi aklına. Çocukluk ve o tertemiz sevgi ne kadar güzeldi. Neden büyüdüm sanki diye düşündü Kerim. Cenneti yaşamak varken büyüyüp zindanları yaşamak ne acı veriyordu insana. Gerçekten sevmek ne güzel bir şey. Hayatında tek sevdiği yemek, kuru fasulye yemekten daha güzel, daha tatlı bir şeydi sevmek diye titredi. Hayattan tat almıyorum diyenler herhalde hiç sevmeyi tatmamışlar diye düşündü Kerim. Sevgi dolanlar asla kötülük yapamazlar. Peki suçu sevmek miydi? Sevgiyle dolu olmak mıydı? Habibe'yi, tavus kuşunu, dil, tarih ve coğrafya fakültesinin önünde tuttu Habibe'nin ellerini hissetti bir anda, kelepçeli ellerinde. Sabah yıllar geçmiş de sonra gelmiş gibi geç geldi. Ne olacaktı? Ne yapacaklardı şimdi Kerim'i? Hangi sebepten almışlardı? Belli ki siyasi olaylara katılmış herkesi topluyorlardı. Artık sebebin bir önemi yoktu. Bir bilinmese gidiyordu. Eğer Üstad Bediüzzaman'ı tanımış olsaydı Allah'a teslimiyetin ne olduğunu bilir ve sabrederdi. Adını bile hiç duymamıştı ki. Her şeyi öğrenince Mamakçı Eynemi'ne, yani Medrese-i Yusufiye'ye doğru gidiyordu artık. Mamak'tan çıktığında akrabası olan bir büyüğü İslami bazı konuları anlatmaya başlayınca dedi ki ona, geç kaldın, daha önce neredeydin? Ben dersimi Medrese-i Yusufiye'de aldım artık. Kerim polislerin sesiyle kendine geldi. Kerim Erdemir, hazırlan gidiyoruz dediler. Ben zaten hazırım diye iç geçirdi. Karakol nezarethanesinde pijama giyecek değilim ya. Ellerindeki kelepçeleri kontrol ettiler, arabaya bindirdiler ve Ankara caddelerinde gitmeye başladılar. Yaklaşık bir 30 dakika sonra Kerim'i bir daha bu yoldan geçmem dedirtecek Samsun yolundaki Mamak askeri kışlasına girdi polis arabası. Epey ilerledikten sonra kalabalık askerlerin arasından iki katlı beton bir binanın ikinci katına çıktılar. Koridora oturttular. Erbakan Hoca hakimin karşısına çıkacakmış. Beklerken bir anda bir kargaşa oldu. Askerler, subaylar. Derken mahkemenin birinde bu ülkede başbakanlık yapmış Erbakan Hoca'yı gördü. Tutuklu olduğu subayların davranışlarından belliydi. İlk kez bu kadar yakından görüyordu Erbakan hocamızı. Kadayıfın altı kızardı, üstü kızardı, esprilerine güldükleri hocayı görmüştü. Gerçekten de nur gibi bir yüzü vardı. O anda kendini ona o kadar yakın hissetti ki, yıllar sonra vefatında öğreneceği bir gerçek Kerim'i hocaya daha yakın yapacaktı. Son anlarına kadar namazını terk etmemiş, tuğla isteyerek teyemmüm yapmıştı. Bu imandı. Başka bir şeyle tarif edilemez ve ölçülemezdi. O tutuklu, ben tutuklu diyerek bir kaderi paylaştığını hissediyordu ama Kerim de kimdi ki? O ise derdi İslam olan bir liderdi. Arkasından yürüyen subayların onunla alay edişlerini görünce öyle üzüldü ki. Hocamızın haberi yoktu arkasından ne yaptıklarının ama Kerim görüyordu. Eyvah dedi kendi kendine, koskoca bir başbakana bunu yaparlarsa vay bizim halimize. Ama bu ülkede neler yaşanmadı ki? Koskoca bir başbakanı göz göre göre asmadılar mı? Hakaretlerle alaylar ederek 27 Mayıs'ı yapanlarla bunlar aynı kafadaydılar. Erbakan Hoca'nın binadan ayrılmasından sonra ortalık biraz sakinleşti ve Kerim'i bir odaya aldılar. Bir askeri hakimin karşısındaydı. Hakim Kerim'e dönerek, "Seni bunun için mi getirdiler? Başka suçun mu var yoksa?" dedi. "Bilmiyorum efendim," dedi Kerim. "Niye getirildiğini dahi bilmiyordu ki, ne desin? Okuldaki bir olay için ifadesi alınması gerekiyormuş. İfade vermediği için de hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmış. Mahkemede ifadesi alınacak ve mahkeme gününe kadar tutuklanacakmış." Hakim acıyarak Kerim'e baktı ve "Götürün," dedi. Okulda arandığını duyunca bir şey var mı diye kaçmış, karakola gitmemişti. Meğerse ifade verse bu hal başına gelmeyecekmiş. Kerim bir anda hayretle geriye gitti ve şehitlikteki Ahmet Kayhan Efendi'yi hatırladı. Hayatına anlam katan zat. Kerim ara ara Ahmet amcanın tanıştırdığı, kim olduğunu tam bilemediği ama Allah'ın bir veli kulu olduğuna kesin olarak inandığı Ahmet Efendi'ye zaman zaman giderdi öğrencilik yıllarında. Ahmet Efendi Kerim'i çok severdi. Yanına oturtur ve yaz bakalım derdi. Kerim de yazardı. Onun yazdırdıkları hala siyah kaplı bir defterde duruyordu. Kalp gözünün açıklığı ne demek onda görmüştü. Ahmet Efendi'den o kadar çok şey öğrenmişti ki hayatı boyunca ondan öğrendikleriyle dinini yaşayacaktı. Diyanet ondan fetva sorarmış. Onun yanına çekinerek giderken kalbine yanlış bir şeyler getirmemeye çalışıyordu. Çünkü her seferinde ne düşünüyorsa o Kerim'e bir bir anlatıveriyordu. Kimsenin ona soru sormasına gerek yoktu. O zaten cevabını verirdi. Bu o kadar açıktı ki bu kerametini gizlemezdi. Normal bir hadise gibi anlatır geçerdi. Hatta bir keresinde genç İzmirli bir çocuk bu olayı bu kadar açık görünce korkudan ne yapacağını bilemedi. Herkes bu büyüğün yanına girdiği zaman kalkmak için ne zaman kalkayım izin istesem ayıp olur mu diye çekinir ve zorlanır. Ahmet Efendi'nin yanında ise herkes rahattır. Çünkü sen ne zaman kalkmayı kalbine getirsen o hemen haydi artık sen git deyiverirdi. Kerim Ahmet Efendi'yi büyük bir hasretle hatırladı. Bir gün Kerim'e sen neden okuluna gitmiyorsun? Okuluna git korkma demişti. Keşke onun sözünü dinleseymiş. Eğer o gün okula gitseydi Kerim'i polisler mahkemeye götürecek, ifadesini alıp bırakacaklardı. Çünkü henüz ihtilal olmamıştı o zaman. İnsan büyüklerin kıymetini bilmeliymiş diye iç geçirdi. Madem gidiyorsun yanına sözünü dinlesene deyip hayıflandı Kerim. Polisler Kerim'i alarak Mamak cezaevinin nizamiyesine götürdüler. O ana kadar Kerim vay başıma gelenler diye hayıflanıyordu ama asıl acı şimdi başlıyordu. Sakin sakin cezaevine konacağını sanıyordu Kerim. Daha önce bir olaydan kısa süreliğine de olsa Ulucanlar sivil cezaevine girmişti. Şimdi de orası gibi olacak sanıyor ama tedirginliği de sürüyordu. Ama ne olabilirdi ki? Burası askeriyeydi. Vatanını, bayrağını, milletini seven birisiydi Kerim. Askerler ona ne yapabilirlerdi ki? Miting yaparlarken, askeriyenin önünden geçerken, askeriyeye doğru dönerek bir yandan askeriyeyi alkışlar ve peygamber ocağı diye sevdiğimiz askeriyemizi öven sloganlar atarlardı. Hatta Kerim bir adım daha öndeydi asker sevgisinde. Çocukluğundan beri ne olacaksın sorularına subay olacağım diye cevap verirdi. Şimdi de askeriyedeydi. Ne olabilirdi ki? Kerim'i askerlere teslim etti polisler. Nizamiye'deki astsubay Kerim'i bir çavuşa teslim etti. İri yarı olan çavuş birkaç askerle birlikte Kerim'i bir askeri kapalı pikabın arkasına bindirdi. İçeride kim olduğunu bilmediği birkaç tutuklu daha vardı. Pikabın içinde bir tarafa tutuklular, diğer tarafa askerler oturmuştu. İri yarı çavuş tam Kerim'in karşısındaydı. Kerim'in haberi yoktu ve adını sonradan öğrenip koyacağı Medrese-i Yusufiye'deki ilk ders başlamak üzereydi. Ve araba hareket etti. Olan oldu. Cehenneme hoş geldin. Kemik kıran çavuş. Pikabın içindeki tutuklular neye uğradıklarını bilemediler. Gecenin karanlığında yürümeye başlayan pikabın içindeki askerler sanki aracın yürümesi bir şifreymiş gibi bağırmaya, hakaret etmeye başladılar. Bir anda tutuklulara eğilin dediler. Ellerini uzatıp sırtlarını açtılar ve önlerinde eğilmiş ve sırtları açılmış tutuklulara ellerindeki o acımasız coplarıyla var güçleriyle vurmaya başladılar. Hiçbir tutukludan ses çıkmıyordu. Ses çıkmayınca daha da kızıyor ve daha da şiddetleniyorlardı. Kerim'in karşısına denk gelen asker ise daha sonra lakabını öğreneceği kemik kıran çavuştu. Öyle vuruyorlardı ki hayvana vurulmazdı böyle. Sanki Ümmü Cemil dirilmiş Bilal'e vurur gibi vuruyorlardı. Tutukluların bağırmalarını, yalvarmalarını bekliyorlardı. Ama içerideki tutukluların solcu olsun, ülkücü olsun inandıkları bir dava vardı ve bu dava için getirilmişlerdi. Hepsi her şeyi hazırdılar zaten. Hiçbiri of bile demiyordu. Askerler iyice çıldırmışlardı. Sanki askerlere firavunluk ilacı içirilmişti. Gecenin karanlığını demek ki bunun için beklemişlerdi. Araba gitmiyor muydu yoksa? Gideceği yere bir türlü varmıyor muydu araç? Küçük ve kapalı pikabın içi cehenneme dönmüştü. Evet, cehenneme hoş geldiniz. Dayağıydı bu dayak. Kerim bin kere bin yıkılıyordu. Sesini çıkarmıyor, of demiyordu ama nasıl olurdu bu? Yoksa Yunanistan'a mı getirmişlerdi onu? Yoksa yıllarca kin kustuğu Moskova mı teslim etmişlerdi onu? Hayır, hayır. Moskov yapmazdı bunu. Yanındakiler belki de hepsi solcuydu. Olsun, eğer vatanı sattılar diyorsanız çekin vurun erkekçe. Bu zulüm nedir? Adaletin olmadığı yerde devlet olur mu? Devlet öldü de bizim mi haberimiz yoktu? Yoksa Eylül havarileri bizden önce bu pikaba devleti koyup öldürmüşlerdi de o yüzden mi yaşıyorduk bunu? Peki ya ben ne yaptım diye gökleri ağlatacak bir çığlık atıyordu Kerim. Devletini seven ben, bayrağını seven ben, milletini seven ben, askeri seven ben değil miydim? Çıldıracaktı Kerim. Bu nasıl bir ihanetti böyle? Ne yapmak istiyorlardı bunlar? Ama çaresizce dayak yemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Ah anam ah, sen görme sakın bunları. Anam, canım anam. Kapat gözlerini görme, tıka kulakların işitme sakın. Yoksa senin ahın ne devlet bırakır ne asker. Ne olur görme de beddua etme de devletsiz kalmayalım. Ana, ana. Hey gelecek nesiller, siz de görmeyin sakın bunları. Sakın asker düşmanı olmayın. Görmeyin sakın bunları. Bu yapılacak bir şey değil diye tüm arkadaşları gibi bir kere of demeden kahrederken bilmiyordu ki yarınlarda on binlerce vatan evladının şehit edileceği, hatta bebelerin bile katledilerek öldürüleceği, milletin geleceğini karartacak terör örgütlerinin bahanesi ve kaynağı olacaktı bu zulüm. Bunu bizimkiler yapmış olamazdı. Ne yol bitiyordu ne dayak. Sanki askerler bu daha ilki, daha neler göreceksiniz bu cehennemde dercesine vuruyorlardı. Nihayet araç durdu, dayak durdu ama hakaret ve bağırmalar durmadı. Kerim'i ve yanındakileri bir çuval gibi sonradan C blok olduğunu öğrenince bahçenin tel örgülerinin içine bırakıp yollarına devam ettiler. Bu öyle bir dayaktı ki Kerim'den bir gün sonra kemik kıran çavuştan aynı dayağı yiyen meşhur bir solcu gazeteci o gün ölmüştü. Kerim gecenin karanlığında nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Burası neresiydi? Yoksa çok mu yol gelmişlerdi? Atina mıydı burası? Yoksa Moskova mı? Yoksa memleketi küffar ele geçirmişti de haberleri mi yoktu? Zira yüreğinde zerre iman olan yapmazdı bunu. Kerim, Medrese-i Yusufiye'de başlayan dersler. Gördün mü bak, hayatında hiçbir şeyi, kimseyi Allah'tan daha çok sevmeyecek ve güvenmeyeceksin. Sığınacağın tek dayanak Allah. Bak, seni kimse kurtaramıyor ve kurtaramayacak. Herkes kendi derdinde. Herkes sadece kendini kurtarma derdinde. Dostların bile. Hayır, hayır, yanlış anlama. Dostların sana yine dost ama güçleri yetmiyor. Her şeye gücü yeten sadece Allah'tır. Unutma bu dersi ve Rabbini bırakma. Her şeyi kutsallaştırma. Kutsal olan sadece Allah'ın kutsal kıldığı değerlerdir. Vatan kutsaldır. Hürce bayrağın dalgalansın ve ezanların hürce okunsun diye. Devlet kutsallaşır ancak inansın, inanmasın, Allah'ın insan olarak yarattığı kullarına Allah'ın buyurunca adaletle hükmederse. Bismillah de ve ilk emrin gereğini yap, oku. Kerim ilk dersini almış, ayağa kalkmaya çalışırken karşılaştığı ilk askerin yüzüne Felak ve Nas surelerini okumaya başlamıştı bile. Korkudan mı yoksa imanından mı desek eğer? Mamak cehenneminde bunu bilmenin imkanı yoktur. Ama şu kesindir ki riyakarlıktan daha iyidir öteki. Kalpleri ancak Allah bilir. Keşke Yasin suresinin ilk 9 ayetini ezbere bilseydi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederken kafirleri okuduğu gibi okusaydı. Ama hicreti de tam manasıyla bilmiyordu ki. Henüz sadece adını duydu, Ali'yi de bilmiyordu ki. Ali gibi oluversindi, hicrette canını Resul yatağına sersindi ama... Ve ilk ders başlamıştı. Öğrenecekti artık. Öğreneceği çok şey olacaktı cehennemde. Eğer cehennem olmasaydı kaç kişi cennetlik olabilirdi ki? Haydi Kerim, düşün. İyi düşün. Eğer cehennem olmasaydı herkes istediği günahı işler ve dünya kötülüklerden, kötülerden ve zalimlerden geçilmezdi. Cehennem olmasaydı zalimler, kafirler, münafıklar ve nefsinin kölesi, bedbaht günahkarlar cennete mi gidecekti yani? O zaman oraya cennet denilmezdi ki. Cehennem olmadan cennet olmuyordu demek ki. Yolculuğun mübarek olsun Kerim. Cehennemden cennete yolculuk başladı. Başarırsan tabii. Es sabır olan Rabbini tanırsın tabii. Ama Kerim daha yeni öğrenciydi. Hemen her şeyi birden kavrayamazdı. Rabbine sığınmayı öğrendi önce ve Felak Nas ile başladı ilk dersine. O da iyiydi. Şeytandan Allah'a sığınarak başlamıyor muyuz en büyük ders kitabımız Kur'an'a? Kerim şimdilik Uhud'daki düşmanları görüyor ve büyük bir savaşın içine düştüğünü sanıyordu. Oysa büyük savaşı henüz başlamamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı dönüşünde küçük cihattan büyük cihada döndük diyerek nefsle olan savaşı kastetmemiş miydi? Kerim'in işi daha çoktu. Büyük düşmanı olan nefsini görüp de cihanı ekbere gelene kadar iyi bir eğitimden geçmesi gerekti. Yoksa nefsini yenemezdi. C1 bloktaki cehennem. Kerim yüreğinin ta derinlerinden gelerek "Allah'ım affet beni" dedi ve sanki biraz önce dayağı yiyen o değilmiş gibi yerinden doğruldu ve bahçedeki nöbetçi askerin aşağılayan bakışları ve cümlelerini hiç aldırmadan gösterilen kapıya doğru yürüdü ve içeri girdi. Eskiden askerinin at ahırları olan sağlı sollu iki koğuş vardı. Sol taraftakini işaret ettiler ve Kerim içeriye girdi. En az 150 kişinin solcu tutuklardan oluştuğu ve yaklaşık 200 kişinin tıklım tıklım yerleştirildiği koğuş. Yeni bir tutuklu getirildiği zaman hangi taraftansın sorusu sorulurdu. Solcu ise solcular, ülkücü ise ülkücüler alırlardı yanlarına. Hiçbir taraftan olmadığını söylerse eğer, "Bu sefer namaz kılıyor musun?" diye sorarlardı. Namaz kılıyorsa ülkücüler, kılmam derse solcular alırlardı yanlarına. Kerim'e hiç sormadılar. Kerim'i kardeşleri hemen tanımışlardı. Eksiklikleri de olsa onları simalarından tanırsınız sözünce tanıdılar. Kerim'le beraber gelenlerse solcuların yanına gittiler. Kalbinde zerre iman olanların hali de rengi de başkaydı. Bu marifet Kerim'in değil, belki de C5 denilen o meşhur cehennem çukuruna girmiş o gonca fidan gencecik çocukların mazlumluğuydu. "Abi geçmiş olsun" dediler, etrafını sardılar. Hemen hazırlardı ki Lasonil ile Job yaralarını tedaviye başladılar. Hepsi Job yaralarının tedavisinde ustalaştıklarını ispat etmişlerdi. Kerim şaşırsa da yediği dayaktan sonra burada bolca Job yendiğini anlamıştı artık. Hızlı bir tanışma faslından sonra yanına bir genç sokuldu. Adı Ömer'di. Herkesin gitmesini bekledikten sonra, "Kerim abi, ben senin adını duydum, tanıyorum. Sakın burada kimseye kendinden bahsetme. Suçun ne olduğunu söyleme. Komünistler fırsat kolluyorlar idareye bildirmek için. Dikkat et, bizimkiler çocukturlar, konuşuverirler ha," dedi. Koğuş ve koğuştaki solcular hakkında hızlıca bilgi verdi. Koğuş kıdemlisi solculardan "ha unutma" demeyi de ihmal etmedi. Kerim kendisinden en az 5 yaş küçük olan delikanlının samimiyetini fark etti ve o koğuşta meselelerini tek ona açacak ve onunla konuşacaktı artık. Bir an sessizlik oldu. Herkes tedirgin bir hale girivermişti. Ömer gözleriyle Kerim abisine baktı ve ikaz etti. Kerim anlamıştı. Ömer ne yaparsa o da aynısını yapmalıydı. Bir anda yüksek bir ses. "Dikkat!" Eli coplu bir er dikkat çekmişti kapıda ve yüksek sesle devam etti. "C blok 1. koğuş emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım." Kerim herhalde yüksek rütbeli bir komutan geliyor diyerek tereddüt etti. Çünkü tüm koğuştaki tutuklar ayağa kalkmıştı. Ranzaların üst katında olanlarsa dizlerinin üstünde ayağa kalkmışlardı. Ranzaların üst katının yüksekliği ancak buna izin veriyordu. 200 kişi birden neredeyse nefeslerini tutmuşlardı. Büyük bir korku kaplamıştı tutukluları. Kısa boylu bir onbaşı girdi içeri. Sanki Ankara'da yıldırımı yenmiş Timur gibiydi. Gurur abidesiydi sanki. Önce gözleriyle gezdi koğuşu. Sonra yürümeye başladı. Hemen sağ tarafta dolabın yanında namaz kılan iki tutukluyu gördü. Büyük bir Şeyhülislam edasıyla yanlarına gitti. Ellerini bağlamış hiç kıpırdamadan namaz kılmaktaki arkadaşların ellerini uzattı, kırılası ellerini. Parmaklarını düzeltmeye çalıştı. "Böyle tutacaksın lan," dedi. Genç tutuklu belki de rükûa eğilmek için bu belanın gitmesini bekliyordu ve tüm yüreğiyle onu Allah'a havale ediyordu. Sonra yürümeye başladı. Bahane arıyordu saltanatını sürdürdüğünü tüm tutuklulara ispat için. Adımları kime yaklaşırsa bir ürperti alıyor. Korktuklarından değil, o koğuştaki solcu olan da sağcı olan da bir savaşın içinden geliyorlardı. Hiçbiri korkak değildi ama zalimlik öyle ki nefsi eziyor, aşağılıyor. Aslında korkunun büyüğü onda. Çünkü böyle yapmazsa kendi komutanı onu yakardı. Gözünün üstünde kaşı olan herkesi ezdi. Herkesin tek ismi vardı orada, lan. 15 dakika herkes ayakta kıpırdamadan durdu. Sıradan herkesi ezdi, aşağıladı ve tekrar komutla gitti. Kapının kilitlenme sesini işitene kadar kimse yerinden kıpırdamadı. Kerim namaz kılanları fark etmişti onbaşı yüzünden. Ömer'den abdest almak için lavaboları sordu. Birlikte koğuş kapısından küçük bir koridora çıktılar. Karşıda da bir koğuş vardı ve onlar da bu koridorun arkasındaki 3 adet tuvaleti kullanıyorlardı. Yani yaklaşık 400 kişi. Tuvaletler berbattı ve tuvaletin hemen kapısında bir varil vardı. İçi su dolu. Bazen aynı zulüm için sık sık suları kesiyorlar ve bu 400 kişi bu varilden ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Yani tuvaletteki su ihtiyacını buradan gideriyorlar. Abdestlerini buradan alıyorlar ve suyu buradan içiyorlar. İçilir mi diye içinden geçiriyor Kerim, ama başka çare var mı ki? Çeşmelerin yanında ellerindeki çamaşırlarla bir şeyler yapanları görünce Kerim, bunlar ne yapıyor dercesine bakıyor, Ömer tebessüm ediyor. Yakında sen de başlarsın abi. Atletlerine, külotlarına bulaşan bitleri öldürüyorlar. Ancak aileleri Ankara'da olup her hafta ziyarete gelen ve de çamaşır alma parası olabilen aileler çocuklarına yeni çamaşır getiriyorlar. Onlar da kendi çamaşırlarını çöpe atıyorlar. Unutma ha, çöpe atmak yasak. Yakalanırsan falakaya yatarsın, ona göre. 7. ayrımın sonu, sayfa 104.